Ayrım 16.
Telefon yaygınlaşmaya başladığında insanlar mektup yazmanın biteceğini sandılar. Oysa faks çıkınca yine mektuba başladık. Yani senden başka bütün Avrupa başladı. Bugünlerde daktilo şeridini nereden buluyorsun? Fabrikanın kapandığını duymuştum. Sevgiler, Karl. 1936 Eylül ayında İspanya'da iç savaş başlayalı birkaç hafta olmuştu. Cervantes'in vatanı Avrupa'nın horoz dövüşünün yapıldığı yere dönmüştü. İspanya hakkında yazıp yazmamakta duraksıyordum Karl. O kadar eskiden olmuş gibiydi ki sabrını tüketeceğimden korkuyordum. Sonra gidip İngiliz sinemacı Ken Loach'ın Ülke ve Özgürlük filmini seyrettim. Garip bir ironi. İngiltere kıtamızın en geri kalmış ve tecrit edilmiş ülkesi olduğu halde her Loach'u çıkarabiliyor. Filmin sonunda paranın büyük kısmının Avrupa'dan geldiğini gördüm ki bu da güven vericiydi kuşkusuz. Yine de fikir İngiltere'de yeşerdiğinden onların hakkını teslim etmemiz gerekir. Sinema gençlerle doluydu. Senin de yanında oturuyor olmanı isterdim. Filmin eksikleri olsa da bana Berlin'de Gertrude'la çoğu tel mantugayında çarpışmış arkadaşlarının tartışmalarını hatırlatıp eski anılarımı canlandırdı. Gertrude sık sık Fransa'nın bir sahil beldesi olan Colinaire'den söz ederdi. Ben 17 yaşındayken babaannenin eski bir arkadaşı olan Walter Paris'te ticaret heyetinde görevliydi. Onunla kalmaya gitmiş, sonra hep birlikte Colinaire'e geçmiştik. Orasının önemini sonradan öğrendim. Ludwig, Colinaire'i bir randevu yeri olarak seçmişti. Burası bir sınır kasabası olmasa da hem sınırda olmanın getireceği sıkıntılardan uzak hem de İspanya'ya çok yakındı. Ludwig, Lisa ve Felix ile birlikte kısa bir tatil için oraya yaz ortasında gittiklerinde bile durgun bir yerdi. Felix, kasabanın tam bir cennet olduğunu söylemişti. Lisa ile Felix Paris'e dönmüşlerdi. Colinaire, oranın halkı, Ludwig ile Moskova'dan gelen iki adam, eski dostları Freddy Lang ile Schmelka Lewinsky dışında bomboştu. Kendilerini balıkçılığa ve iyi yemek yemeye kafayı takmış iş arkadaşları olarak tanıtmışlardı. Yabancılar her yerde yerli halkın kolayca kandırılabileceğini sanırlar. Oysa bu çok seyrek böyledir. Colinaire balıkçıları da istisna değildi. Üçlü'den hoşlanmışlardı. Ancak Ludwig ile arkadaşlarının balıkçılığa, mahalli şaraplara ve Fransız Katalan mutfağına düşkün olduklarını kabul etseler bile bu üçlünün oraya sadece iyi vakit geçirmeye geldiklerine asla inanmamışlardı. Yanı başlarındaki ülkede süren iç savaşla bir ilişkileri olduğunu biliyorlardı. Hilal şeklindeki, insanı şaşırtacak derecede güzel kayalıklarla çevrili olan Colinaire o gün bulutlarla kaplıydı. Ludwig'in günlük düzeni çok basitti. Üçlüler otellerinden sabah erken saatte çıkarlar, kıyıya gidip avdan dönen balıkçıları seyrederlerdi. O gün gelen balıklar o geceki balık çorbasının niteliğini ve lezzetini belirliyordu. Freddy kalkmaları için aralarında kararlaştırdıkları bir işaret olan piposunu yakınca balıkçılarla bir iki dakika daha sohbet edip kıyı boyunca yürüyüşlerine devam ediyorlardı. Bir saat sonra otellerinin karşısında kahvaltılarını ederlerken bir yandan da gazetelerini okurlardı. Ondan sonra Ludwig'in siyah Citroen'ine binip giderler ve gün boyunca bir daha görülmezlerdi. Ludwig onları genellikle İspanya'dan gelen ajanlarla buluşmaları için Portbou'ya götürürdü. Bugün de Fransız Pirenelerinde 300'den az olan nüfusunun tümü İspanya'da cumhuriyetçi davaya sadık bir köye götürmekteydi. Ludwig'in örgütçülük becerisi bu küçücük dağ köyünü Katalonya'nın savaş alanlarına bağlı önemli ve gizli bir merkeze dönüştürmüştü. Burada Fransız, İsviçre ve İngiliz pasaportları, Alman ve İtalyan kimlik kartları ile paralarının üretildiği orta ölçekte bir atölye vardı. Hemen yanı başlarındaki terzi üniforma dikmekte uzmandı ve gizli tavan arası bölmesinde Ludwig'in İspanya ve Moskova'da 4. daire ile ilişki kurabildiği bir telsizci bulunuyordu. Köyün dışında da büyük bir çiftlik vardı. Ludwig burayı büyük bir dikkatle seçmişti. Çiftliğin binaları metruk ve boş görünüyorsa da İçlerinde özel bir silah atölyesi kurulmuştu. Burada makinalı tüfekler ve tabancalar onarılıyor, geliştirilip denilerek tekrar İspanya, Fransa ve Portekiz'deki 4. daire ajanlarına teslim ediliyordu. Operasyondan fazlasıyla etkilenmiş olan Freddy ile Lewiski, Ludwig'e bakarak gülümsediler. İkisi de içlerinde en disiplinsizinin Ludwig olduğu Pidvosholesk'teki okul günlerini hatırlamışlardı. Gelin de bir şeyler için, sonra çalışmaya başlayalım. Ludwig'in sesi pek yorgundu. Arkadaşlar oturdukları sıradan kalkıp pipolarını söndürdüler ve ağır adımlarla binalara doğru yürüdüler. Kapının önünde duran Ludwig, onların yaklaştıklarını görünce sırıttı. Şimelka Lewiski'nin annesinin tek oğlunu elbiseleriyle ırmağa attıkları için kendilerine nasıl bağırdığını hatırlamıştı o da. Bu olaydan sonra Şimelka'nın arkadaşlarıyla oynaması bir hafta yasaklanmış, oyun yerine hahamdan özel ders almaya gönderilmişti. Ludwig, operasyonun lojistik yönünü anlattıktan sonra 4. daireden iki arkadaşını uzman işçilerle konuşmak üzere yalnız bıraktı. Kendisi de kalarak ilk izlenimlerini etkilemek istemiyordu. Freddy ile Lewiski her bölümün çalışması hakkında ayrıntılı notlar aldılar. Birkaç saat sonra fırından yeni çıkmış ekmek, keçi peyniri ve yerel kırmızı şaraptan oluşan yemeklerini yerken birbirlerine gerekli bilgileri aktardılar. Ludwig 1929'dan beri Sovyetler Birliği'nin dışındaydı. Son 3 gündür Avrupa krizini ve ajanların yerleştirilmesini konuşmuşlardı. Ludwig yurduyla ilgili haberleri öğrenmek istiyordu. Daha sonra bu toplantı konusunda Gertrude'a bilgi vermiş olmalı. Çünkü aşağıdaki konuşma Gertrude'un not defterlerinin birinde yazıyor. Seni daha iyi anlaman için ben de bir iki açıklayıcı cümle ekledim Carl. Yalnız içimden bir ses senin zaten buraya kadar okumayacağını söylüyor. Okuyacak olursan lütfen senin tarihsel komünizm dediğin şeyin bu insanların günlük yaşantılarını yansıttığını anlamaya çalış. Bunlar insan malzemesiydi ve geçici durumlar dışında fikrin asla yenilmeyeceğine inanıyorlardı. Lewiski hemen ona atılarak bu bizim son şansımız dedi. Faşistler İspanya'da kazanırsa Hitler Avrupa'yı alacak ve Stalin rejimini sağlamlaştıracak. Freddy sakin bir sesle konuşsa bile otoritesi tartışılmazdı. 4. dairenin baş müfettişlerinden biri olarak hemen her şeyi bilirdi. Hitler Avrupa'yı ele geçirirse Stalin onunla anlaşmaya gidecektir, dedi. Lewiski'nin ses tonu duyduğu dehşetin ifadesiydi. Hayır, çok ileri gidiyorsun Freddy. Stalin bile bunu yapamaz. Parti ona... Bana partiden söz etme. Parti onun aracı oldu. Alman istihbarat raporlarını gördüm. Bizimle bağlantı kurmuşlar. Raporlardan ikisi Mareşal Tukhaçevski'nin onlar için çalıştığını ima ediyor. Ludwig küçümseyen bir sesle sahtedir dedi. Ancak Moskova'da bir kişinin bunlara inanmaya ihtiyacı olduğundan eminim. Haklı mıyım Freddy? Haklısın dostum. Stalin. Lewiski gerçekten şoka uğramıştı. Ama neden? Tuka elimizdekilerin en iyisi. Hitler'in adamları da bu yüzden onu saf dışı bırakmak istiyorlar ya. Almanların askeri stratejilerini her şeyiyle bilir. Bu yıl manevralarda Almanların Sovyetler Birliği'ne nasıl ve nereden saldıracaklarını, onlara karşı nasıl koyunulabileceğini göstermişti. Bütün bunları biliyorum Freddy. Lewiski aşırı heyecandan bazen kekelerdi. Peki ama büyük önderimiz neden ondan kurtulmak istesin? Tuka'nın Kızıl Ordu'nun gözündeki yerini kıskanıyor ve bir kriz anında kendisine cephe alınmasından korkuyor. Ayrıca Troçki'yi kınamayı reddettiği için Tuka'yı asla bağışlamadı. Dolayısıyla en büyük askeri komutanımızın yakında tutuklanacağına kuşku yok. Ve çok rahatça Alman casusu olmakla suçlanacak. Sen ne diyorsun Frederick? Dedi Ludwig. Korkarım bence de öyle. Üstelik suçlanan sadece o olmayacak. Emrinde çalışanları da temizlemek gerekiyor. Keşke bizim iç savaşta ölseydim. Freddy piposunu yakıp arkadaşının yüzüne baktı. Ludwig'in gözleri hüzün doluydu. Bir süre hiç konuşmadı. Ne zaman Moskova'yı tartışsalar hep böyle hüzünlenirdi. Freddy, Ludwig dedi. Seni rapor vermek üzere Moskova'ya dönmeni istiyorlar. Neden? Yüzeyden bakıldığında istekleri mantıksız değil. 7 yıldır ülke dışındasın. İspanya Avrupa'nın geleceği açısından çok önemli. Sen de İspanya'yı herkesten iyi biliyorsun. Ama diye sordu Ludwig. Ama teklifi reddetmelisin diye sözünü tamamladı Freddy. Stalin'in yeni adamlarından biri seni soruyordu. Kardeşinin 1921'de neden Polonyalılarla birlikte Kızıl Ordu'ya karşı savaştığını öğrenmek istiyordu. Bence döndüğün takdirde seni orada tutacaklar. Öleceksen faşistlerle çarpışırken ölmek isterim. Aynı fikirdeyim diye Lewiski söze karıştı. Ludwig'e İspanya'da ihtiyaç var. Franco'nun safında çalışacak casuslarımızın yerlerini bir tek o biliyor. Benim daha iyi bir fikrim var dedi Freddy. Şu anda Avrupa'da kalmanın vazgeçilemez önemde olduğunu bildireceğim. Lisa ile Felix'i arkadaşlarını ve akrabalarını görmek üzere kısa bir tatil için Moskova'ya gönderirsen oyunlarını bozabiliriz. Bu vicdanının temiz olduğunu ve korkacak bir şeyinin olmadığını gösterir. Freddy, onlara bir şey olursa ben yaşayamam. Bir an önce gidip gelirlerse hiçbir şey olmaz. Emin misin? Olabileceğim kadar. Peki, düşüneceğim. Kolyere dönerken hava açılmıştı. Ludwig arabayı kenara çekti. Üç arkadaş gün batımının son birkaç dakikasını seyretmek için aşağı indiler. Arabaya dönerlerken Ludwig, Frederick, 3 gündür ikinizin bana bir şey söylemesini bekliyorum dedi. Ne? Neden Şmelka ya da sen mahkemeden söz etmediniz? Zinoviev ile Kamenev'i sizin sorguya çektiğiniz doğru mu? Böyle bir şey doğru olabilir mi? Bu isimleri duymuş muydun Karl? Rus devriminin Rosenkrantz ve Guldenstern'i, Lenin'le birlikte Bolşevik Partisi'nin kurucuları. Lenin'in en yakın yoldaşları. Kamenev'in ayrıca Lenin'le çok yakın bir kişisel dostluğu vardı ve öldürüleceğini düşünen Lenin, pek de Leninist olmayan tezi, devlet ve devrimi Kamenev'e bırakmıştı. İki adam da ekim ayaklanmasına karşıydılar. Bunu bir serüven olarak görüyorlardı. Menşeviklere yakındılar ve Bolşeviklerin iktidarı geçirmeyi planladıkları tarihi kamuoyuna açıklamışlardı. Lenin çok kızmıştı. Partiden atılmalarını istemiş ancak yapılan oylamada Merkez Komitesi onun isteğini benimsememişti. Lenin daha sonra onları bağışlamakla birlikte bu olayı asla unutmadı. Lenin'in ölümünden sonra ikisi de Troçki'ye karşı Stalin'le birleştiler. Daha sonra Stalin'e karşı Troçki'ye katıldılar. Diktatör de doğallıkla onlara bir daha güvenmedi. Stalin, Lenin'in Merkez Komitesi'nin büyük kısmını temizlemeye karar verdiğinde listenin başında onlar vardı. Bir şey daha var. Kamenev, Machiavelli üzerinde mükemmel bir tez yazmıştı ve bu tez dava sırasında kendi aleyhine çok iyi kullanıldı. Prens hepsini yiyip yutmuştu. İki adam da karşılık vermedi. Sonra hatırladığı şeyle yüzü çarpılan Lewiski ağzını açtı. Freddy ile onları sırayla sorguya çektik. Hanginiz sert adamı oynadı? Ben. Sen ha? Ludwig gerçekten şaşırmıştı. Şmelka Lewiski eski grubun en yumuşak olanıydı. Herhalde hiç de inandırıcı olamamıştı. İki Bolşevi'ye tüm bunların bir komedi olduğunu söylemenin bir yolu olarak bu fikir Freddy'den çıkmış olmalıydı. Freddy, İçgüdüsel bir şekilde Ludwig'in böyle hareket etmelerinin nedenlerini anladığını hissetti. İki adam bakıştılar. Freddy eski dostuna, berbat bir işti dedi. Eski günlerde hep birbiriyle aynı fikirde oldukları için onlarla alay ettiğimizi hatırlarsın. Siyamlı ikizler. Aslında o kadar kötü değillerdi. Zinoviev gözlerimin içine bakarak bizi suçladıkları şeylerin yalan olduğunu, sen çoğu kişiden daha iyi bildiğin halde şimdi bunu bize neden yapıyorsun? Hiç olmazsa zekamıza hakaret etme dedi. Kamenev de başını sallayarak onu onayladığını gösterdi. Lubyanka'da bile karakterleri değişmemişti. Onlara gerçeği söylemek istedim. Ne olursa olsun itiraf etmemelerini bağırmak istedim. Ancak Zinoviev'e bile bir şey söyleyemiyordum. Stalin'e iletilmek üzere her şey kayda alınıyordu. Bizi gözetliyorlardı. Mecburen sorguya devam ettim. Peki nasıl itiraf ettirdin? Neden itiraf ettiler? Çok basit. Onlara mahkemede Stalin'in iradesine karşı çıktıkları takdirde Stalin'in kendilerini nasıl olsa idam ettireceğini ama ailelerini de cezalandıracağını söyledim. Suçlu olduklarını itiraf ederlerse aileleri rahat bırakılacaktı. Onlar da kabul etti. Basitti demek yoldaş. Basit. Bunu onlara söyledin ha? Hem de sen. Lenin'in eski yoldaşlarına yalanla ölmelerini söyledin ha? Neden? Neden? Başka seçeneğim yoktu Ludwig. Moskova'da olsaydın sen de aynı şeyi yapardın. Ya da onların akıbetine uğrardın. Sana her şeyi anlatmadı Ludwig. Sen anlat Şmelka. Hepsini anlat. Bu çok uzun sürer ve sözümü bitiremeden hepimiz ölmüş oluruz. Ludwig motoru çalıştırıp arabayı dağın viraj yollarına sürerken geçmişten hiçbir şey öğrenmiyoruz dedi. Devrimimiz doğduğunda ağzımıza Fransız devriminden başka bir şey almadık. Onun yanlışlarından nasıl kaçınırdık falan. Onlar kendi insanları öldürmeye başlandığında günleri sayılıydı artık. Freddy güldü. Bizim liderlerimiz o konuda asla fazla kaygı duymadılar Ludwig. 10. Parti Kongresi'ni hatırlarsın. Sen de oradaydın değil mi? Ludwig buruklukla başını salladı. Evet, oradaydım. Ve Tuka'nın ardından Kronstadt'a yürümüştüm. Sevgili Karlım, Kronstadt bir zamanki adıyla Petrograd'ın yakınlarında bir kale adıydı. Bir deniz üssü. 1917'de devrimcilerin kalelerinden biri olmuş, Troçki denizcileri Bolşeviklerin yanına çekmişti. Denizciler sonra ekmek ve özgürlük istediler. Kimsenin bir diyeceği olamazdı onlara. Zaten herkes aynı şeyi istiyordu. Yalnız onlar Bolşevikleri silahla tehdit ettiler. 10. Parti Kongresi oy birliğiyle isyanı bastırma kararı aldı. Tahmin etmiştim dedi Freddy. Lenin'in konuşmasını hatırlıyor musun? Hangi kısmını? Termidor'dan söz ettiği yeri dedi Lewiski. Hatırladın mı? Bizim termidorumuz olabileceği gerekçesiyle Kronstadt ayaklanmasını ezmemiz gerektiğini söylemişti. Bu Fransızlardan öğrendiğimiz dersti diye Freddy mırıldandı. Ne pahasına olursa olsun termidordan kaçınmak. Ludwig birden parladı. Termidor Stalin'dir. Gürcü bıyıklı ve seri cinayetleriyle yeniden dirilmiş termidor. Komünist kisvesi altında bir çar, bir tek kendini sınırlayacak yönetici sınıf eksik. Buharin de aynı sözcükleri söylemişti bana. Ne yazık ki Napolyon'un zekasının binde biri bile yok onda dedi Freddy. Fakat çok daha kurnaz dedi Ludwig. Üstelik hayali düşmanlarının kanına düşkün. Kolyere gelinceye kadar bir daha konuşmadılar. O gece sabah yakalanan balıklarla yemek yedikten sonra Ludwig Freddy'ye döndü. Bugüne kadar İspanya'da kazanırsak Stalin'in parti içindeki durumu zayıflar, hatta onu başlarından atarlar diye düşünüyordum. Ne var ki senin söylediklerini dinledikten sonra bundan o kadar emin değilim. Çok karamsarsın Ludwig. Sıradanlık, yenilgi ve uyuşuklukla beslenir. İspanya'da kazanılacak bir zafer Avrupa'daki genel güç dengesini değiştirecektir. Bir iyimserlik dalgası yayılıp Moskova'ya oluşacaktır. Ondan sonra ne olacağını kim bilebilir ki? Şimdiden pes etme. Ya sen Şmelka diye sordu Ludwig. Freddy haklı olabilir. O içeriği benden iyi tanır ama... Lewiski omuzlarını silkti. Asıl yanıtlanması gereken soru İspanya'da kazanıp kazanamayacağımız. Sen de iş başındaki en deneyimli ajanımızsın. Senin aklı başında ve titiz raporların dairede herkesin takdirini kazanmıştır. Senin yanıtın nedir dostum? Emin değilim dedi Ludwig. Neden diye sordu Freddy. Post bıyık silah ve para için yeşil ışık yaktı. Biliyorum. ve karşılığında Cumhuriyet'ten tüm altın rezervlerini emniyete almak için Moskova'ya göndermesini istedi. İşte buna tam enternasyonalizm denir. Her neyse, sadece silah yetmez. Cumhuriyet'in bütün güçlerini birleştirecek ve hem askeri hem de siyasal stratejiden anlayan bir öndere ihtiyacımız var. Pom'un, Katalonya'da güçlü olan Birleşik Marksist Parti. Bu parti Troçki'ye yakındı. Önderi Andres Jin, Stalin'in ajanları tarafından katledilmişti. Hükümetten Troçki'yi Meksika'daki sürgünden çağırmasını istediğini biliyorsun. Freddy gürültülü bir kahkaha attı. Stalin, Hitler, Daladier ve Chamberlain'i birleştirmenin en çabuk yolu olur bu. Evet, komik ama sorunlar gerçek. Anarşistler kiliseleri yakıp papazları öldürmeye kararlı. Pomcular bu budalalığı kontrol altına alacak kadar güçlü değil. Hükümet zayıf ve Komünist Enternasyonal'in İspanya seksiyonu halk cephesini soldaki hasımlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir strateji olarak görüyor. Diğer yandan sağ bir ölçüde birleşmiş ve hedefleri basit. Kiliseyi ve mülklerini vahşete karşı korumak. İspanya'yı Bolşevik tehdidine karşı savunmak ve İspanya'nın Avrupa'da Hitler ve Mussolini'nin yanı başında çarpışmasını taahhüt etmek. Üstelik bu işe yarıyor. Sağdaki birçok insan Franco'ya güvenmiyor ama Cumhuriyet'ten de nefret ediyorlar. Şimelka Livitski, ama sen de çok karamsarsın Ludwig dedi. Halkın çoğunluğu Cumhuriyet'i destekliyor. Belki. Ama daha ne kadar? Tartışma şu, iç savaşı kazanmanın tek yolu devrimi yapmak. Pohm'un, anarşistlerin, solcu sosyalistlerin ve daha pek çok aklı başında insanın görüşü bu. Moskova'nın adamları, bizim sözde yoldaşlarımız sosyal demokratlar ve dürüst liberaller ise şöyle diyor. Savaşı biz kazanana kadar devrim mevrim olmaz. İki tarafta haklı, iki tarafta haksız. Karşı tez aptalca ve dogmatik. Diyalektikten uzak. Lenin veya Troçki anlayabilirdi ama bunlar anlamaz. Bunlar tarihi coşkun akan bir ırmak gibi görüyor. Durdurulmaz. Doğruca denize gidiyor. Oysa böyle olsaydı bize ihtiyaç kalır mıydı? Onlara tarihin bir dereler toplamı olduğunu ve bunlardan hangisinin ırmağa aktığının bir sürü faktörle belirlendiği doğrusunu anlatmaya çalış bakalım. Bizim deremiz kuruyabilir ama bu ihtimalde sonsuza kadar dışlanmış olur. Ludwig, yeni emirler var, doğrudan Kremlin'den. Freddy'nin sesindeki bir şey, Ludwig'i yeni emirlerin onun sadakatinin sınanması anlamına gelebileceği konusunda uyarmıştı. Şimelka bakışlarını kaçırıyor gibiydi. Ludwig, Freddy'nin açık gri gözlerine baktı. Söyle, en kötüsüne hazırım. Dördüncü daire dışında tek bir amacı olan özel bir birim kuruldu. İspanya'daki Pohm önderlerinin ortadan kaldırılması ve Meksika'da Troçki'nin öldürülmesi. Ludwig sersemlemişti. Hiç konuşmadan arkadaşlarının yüzlerine baktı. Sessiz kalabilirler miydi? Kendisi gibi onlar da Troçki'nin komutasında çarpışmışlardı. Freddy, Troçki'nin trenindeki özel birimin içindeydi ve bu özel birimin tek amacı Kızıl Ordu liderinin sağ kalmasını sağlamaktı. Freddy ile Şimelka Ludwig'in kafasından geçenleri biliyorlardı. Ludwig fısıltıyla, belki de vakit geldi çattı dedi. Hayır diye iki adam aynı anda bağırdılar. Neden? Stalin'in cinayetlerini işleyerek kimin çıkarına hizmet ediyoruz ki? Bu iş o kadar basit değil dedi Freddy. Sen bunu bizden daha iyi bilirsin. İspanya'da kazanırsak Hitler'e bir darbe indirmiş oluruz. Sen 3 yıldır bize hep aynı isteği belirten raporlar gönderiyorsun. Kimle olursa olsun Hitler'e karşı bir blok oluşturmak ve herkesi faşizmle savaşmaya hazırlamak. Şimdi de Stalin'i bu birleşik cephenin dışında tutmak istiyorsun. Hitler'in yolunu Stalin temizledi. Troçki haklıydı. Elbette Troçki faşizm konusunda haklıydı. Ama ne yazık ki gücü yok. Kızıl Ordu'yu elinde tutan Stalin ve bu ordu faşizme karşı savaşabilir. O yüzden Moskova'dan kopmak gibi romantik hayaller saçma. Anlaşılabilir ama yanlış. Bu durumu dairede konuşmadık sanma hem.